Ayrım 27. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 391. Yürütme yargı el ele midir? Erkler ayrılığı var mıdır? Yoksa yargı yürütmeye ram olmuş mudur? Bu az önce saydıklarım bildiklerimizdir. Bilmediğimiz bu görevlerden hangisinin asli görevi olduğu, hangisinin asli görevi uhdesinde kalmak koşuluyla icra ettiği tali görevi olduğudur. Söylediğim gibi bu durumu en iyi şahtık şahbaz olduk diye açıklayabiliriz. Anayasanın 138. maddesinin böylesine açıkça ihlali eğer bu ülkede savcıları harekete geçirmiyorsa bu durumun ne hukuki ne de bundan daha ciddi bir anlatımı olamaz. Olsa da ancak böyle olur. Gerek savcılık makamının, gerekse bazı kişilerin ifadelerinde birçok defa kendi kendini açıkça tekzip eden ve tekrar eden, bu yolla akılları karıştıran bu iddianame, bu yılan hikayesinin bitmeyecek senaryosu gibidir. Mesela 420. sayfada parmak izlerinin nerede olduğu belirtilmemesine rağmen, savcılık makamı 446. sayfadaki değerlendirmesinde kasa üzerinde olduğunu söylüyor. Halbuki ekspertiz raporlarında bir bantın yapışkan yüzeyinden bahsediliyor ama bu bantın nereden çıktığı belli değil, hiçbir yerde yazmıyor. Yahut da iddianamenin 476. sayfasında Ümraniye'de ele geçen bombaların hangi amaçla kullanılacağının tespit edilemediğini anlatırken aynı cümlenin devamında tespit edilen husus bu bombalar ve aynı kapsamda Eskişehir ilinde ele geçen bombalardan 3 tanesinin sözde türban konusundaki karikatürü yayınlamasından dolayı Cumhuriyet Gazetesi'ne atıldığını söylemekte ama daha 5 sayfa önce 471. sayfada da Cumhuriyet'e atılan bombaları benim sakladığım yerden getirip verdiğim iddia edilmektedir. Şimdi siz bundan ne anladınız sayın mahkeme üyeleri? Yani ben nerede kullanılacağı belli olmayan bu bombaları bir okuru olarak Cumhuriyet'e atılsın diye vermişim ama bunlar Eskişehir'de ele geçen bombalar. Ben bir tarih okuruyum ve size temin ederim bu mantık hukuk tarihine geçecektir. Daha önce de onlarcasını belirttiğim bu ve buna benzer tüm çarpıklıkları yazmak için benim de en az 2500 sayfa yazmam gerek. Ama buna gerek yok. Ben de 10 kere bütün savunma metnimin fotokopisini çektirip önünüze koysaydım 2500 sayfalık bir savunma çıkarırdım. Bu arada soruşturmanın her evresinde, her aşamasında an be an bilgilendirilen medyanın seçilmiş özel bir kısmı tarafından infaz edildim. Hatta iddianameden önce hiç kimsenin görmediği savcılık makamının namusuna emanet bulunan ve gizlilik kararı olan belgeler bir şekilde kitaplarda neşredildi. Burada insanlar gizli belgeleri ele geçirmekten hapsedilip iddianame beklerken o gizli belgeler her gün gazete sayfalarında ve televizyonlarda çarşaf çarşaf yayınlandı. Ev adreslerimiz sayfaların baş köşelerine yazılarak çocuklarımız, ailelerimiz hedef gösterildi. Evimin açık adresi yayınlandı Sayın Başkanım. Soruşturma sürecinin bu şekilde işlemesinde Başbakan'ın da açıkça söylediği gibi bu soruşturmayı yürütme ve yargının birlikte yapmasının bir rolü var mıdır? Bu yargısız infaz neşriyatının yürütmenin başı olan başbakanın uçağına akredite yayın organlarında çıkması nasıl açıklanabilir? Başbakan yürütme derken bu kastın içine bu davayla ilgili kehanet ve tespitlerde bulunan bakan düzeyinde siyasileri mi kastetmiştir? Bu bakanlardan bazıları yüksek yargıyı kastederek açıkça görülüyor ki Ergenekon devletin en önemli kademelerine sızmıştır derken aldıkları görevleri mi yerine getiriyorlardı? Başbakanın gönüllü savcılığı da bu yargı yürütme birlikteliğinin doğal sonucu mudur? Bu antidemokratik ve anayasaya aykırı birliktelikte 17 ayı aşkın bir süredir yattığımız cezaevi yönetimlerine de bir görev düşmüş müdür? Bu süre zarfında yattığım cezaevinde ben tehdit edildim, hakarete uğradım, kapıya gelen bir infaz koruma memuru yemek verirken sizin gibi şerefsizlere bu bile çok dedi, kaçıp gitti Sayın Başkanım. Onlarca dilekçe yazdım, dilekçelerim yırtıldı. Güneydoğu'da gazi olmuş insanların ki arkadaşlarımdır, yazdıkları şehit, silah arkadaşlarını anlattıkları kitaplar, okumamız için getirilen diğer kitaplardan ayrıştırılarak yırtılmıştır. Tekrar ediyorum, bütün yazarları gaziler olan Güneydoğu'daki şehit arkadaşlarımızı anlatan kitaplar cezaevi yönetimi tarafından yırtılmıştır ama öbür kitaplara dokunulmamıştır. Adam yazdığı kitaba bir atıf yazısı yazmış, beraberken yanında şehit düşen arkadaşlarını ismen anmış, Erdal Üsteğmen'i burada kaybettik, bugünün anısına yazdım, Cevdet'i burada verdik, bugünün anısına yazdım diye. Bana da bir saygı ve sitayiş yazısı düşmüş. Sen olmasaydın şimdi hayatta olmayacaktım, bu kitap olmayacaktı diye. Şimdi soruyorum, hangi el, hangi siyasi bakış, hangi mantık bu kitabı yırtar Sayın Başkanım? Yeniçeri hortlar mı yazılarını okuyan ve okutan zihniyetin cezaevlerindeki iz düşümü müdür bu acaba? Tam 4 tane aynı içerikte kitap bu şekilde yırtılmıştır. Dilekçemi geri almam için bana baskı yapılmıştır. Eşimle görüşememem için seni yaka paça götürürüz diyerek zorla hastaneye götürülmüşümdür. Üzerim aranırken bacağıma sakat olduğu, ağrıdığı bilindiği için arama bahanesiyle vurulmuştur. Ve bunların hepsi dilekçeler yoluyla bildirilmiş ama bu dilekçelerimiz yok edilmiştir. Acaba bu psikolojik tacizler, bu yargı yürütme birlikteliğinin bir tezahürü müdür? Bir cezaevi yönetimi nasıl yazdığımız dilekçeleri yırtar, savcılığa yazdığımız dilekçeler nasıl ulaşmaz? Bu süreç öyle çok kolay geçmemiştir Sayın Başkanım. Bahsettiğim dilekçelerin sadece fotokopisini alabildiğim küçük bir kısmını da savunma metnimin ekinde takdirlerinize sunuyorum. Ama bütün bunlara rağmen hiç kimseye mektup yazıp tek satır af dilemedim. Benim bulunduğum yerdeki usulsüzlüklerle ve kanunsuzluklarla mücadele etmek için 15 yaşından beri terbiyesini aldığım devletimden öğrendiğim o devletimin oradaki temsilcilerine yazıyla başvurmaktı ve ben de öyle yaptım. Bu yazdıklarımın, dilekçelerimin çoğu kayboldu, yırtıldı ama ben yazmaya devam ettim. Hiçbir gardiyanın yakasını tutmadım orada. Çünkü benim bir yanlışın düzeltilmesi için bildiğim tek yol budur. Sayın savcının varlığını doğrulattırmak için Türk Tarih Kurumu'na sorduğu Bursa nutkunda Gazi böyle diyor. Diyor ki, polis gerçek suçluları bırakacak, sizi yakalayacak ama ağlamayacaksınız. Mızmızlık etmeyeceksiniz. Mektup yağmuruna tutacaksınız ama af dilemeyeceksiniz. Bulunduğunuz yerdeki yanlışları, hataları kanun dairesinde düzeltmek için çaba göstereceksiniz. Benim anladığım Türk genci budur diyordu. Ben de öyle yaptım. Yanlış gördüklerimi kanun dairesinde düzeltmek için yazdım Sayın Başkanım. Hem tutuklanmadan önce hem tutuklandıktan sonra sadece yazdım. Sanık mı, tanık mı, muhbir mi, soruşturmacı mı, ne olduğu belli olmayan eşcinsel bir haham, altını çiziyorum, eşcinsel bir haham, sözde örgütün anatomisini açıklıyor ve bu saçmalıklar gerçek kabul ediliyor. Şimdi bu örgüt kim bilir kimin o hastalıklı beyin kıvrımlarının karanlık dehlizlerinden geçerek kuruldu. Bu sözde örgüt öyle bir örgüt ki kendi sözde yöneticilerini öldürmeyi planlamaktadır. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki baskınla girilen evlerin hiçbir tanesinde direnişle karşılaşılmadığı gibi o binlerce yıllık köklü geçmişine, tehlikelerine rağmen tutuklulardan bazıları evlerinden telefonla çağrılarak gözaltına alınmaktadır. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki bu örgütün yöneticileri kendi gazetelerini bombalattırmaktadır. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki hem sözüm ona devlet içinde çöreklenmiştir, hem de iddianameye göre devletin hiçbir kurumuyla bağı yoktur. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki, Sayın Başkanım, hapisteki sözde üyelerinin neredeyse tamamı hasta, bazıları yürüyemeyecek derecede sakat, gazi ve yaşlılardır. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki, yedi kocalı Hürmüz gibi, bu vakte kadar kurulmuş olan sağcı, solcu, bölücü ne kadar terör örgütü varsa hepsini sözde idare etmektedir. Bu sözde örgüt öyle mahir bir örgüttür ki her şeyi yaptığı iddia edilmekte ama hiçbir şey yapmamış olduğu, yapmayı tasarladığı da yine aynı iddianamede iddia edilmektedir. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki dini istismar ederek hortumladığı bir iyilik derneği yoktur. Bu paralarla kurduğu gazete, televizyon ve siyasi güç odakları yoktur. Ama ne hikmetse bu örgüt bütün kötülükleri yapmaya muktedirdir. Sonra bu sözde örgüt öyle ahmak bir örgüttür ki, yapacağı her şeyi telefonlarda söyleyerek adeta bilinçli olarak kayıt altına aldıran meczuplar ve adlarının önündeki ummanlara rağmen kendilerine esrarengiz havalar vererek yaptıkları telefon konuşmalarında ona buna küfreden divane adamlar bu örgütün muteber üyeleridir. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki Sayın Başkanım, bu örgütün örgüt olduğunu iddia eden adam aslında şunu demektedir: siz hem terör örgütüsünüz, hem PKK'yı kurdunuz, hem diğer tüm örgütlerini kurdunuz, hem de sizi vurabilmeleri için onlara silah ve malzeme yardımı yaptınız. Böyle ahmak bir örgütün değil var olması, hayat bulması, hayal edilmesi bile hayal edenin akıl sağlığının kontrolünü muciptir. Bu nasıl bir örgüttür ki sağa sola el bombası saklar ama imza gibi bir adet parmak izini de banta yapıştırır, mühimmat istif kartını da sırf bağlantı kurulabilsin diye kasaya yapıştırır. Mühimmat istif kartının üzerinde isim, adres, telefon numarası, birlik adı, ayakkabı numarası gibi bilgilerin olmaması ise oldukça şaşırtıcıdır. Yani bu kadar şeyi yapan örgüt, yapacağı her şeyi açık açık anlatan sözde örgüt bunları yapmamış. Çünkü bu kadar izi bırakan bir örgüt, eğer o bomba kartının üzerine adres yazsaydı bu da çok şaşırtıcı olmazdı. Ama belki senarist iddianameyi okuyanların "yok artık, daha neler" diyeceğini düşünüp o kısmı boş bırakmıştır. Bu sözde örgüt öyle bir örgüttür ki, suç isnadı Ankara'da olmasına rağmen merkezi İstanbul'da olduğu iddia edilmektedir. Bu merkezde nasıl bir merkezse bunu anlayamadık. Veya yeryüzünde merkezi olan bir terör örgütü var mı? Ben henüz onu da öğrenemedim. Ama merkezinin adresinin neresi olduğu ve ne emniyetin ne de istihbaratın bu örgütten bugüne kadar niye haberdar olmadığı belli değildir. Şimdi Sayın Başkanım, affınıza sığınarak ben 10 yıllarca süre ülkemi müdafaa etmek için savaştım dağda bayırda. Eğer bu örgüt ama savcılık odasında ama başka bir yerde ama artık neredeyse hayali bir şekilde kurulmadıysa, yani gerçekten böyle bir örgüt varsa ve Türk istihbarat birimleri bu vakte kadar bu yüzlerce yıllık ezoterik sapmaları olan örgütü bulamamışsa, ben merak ediyorum, Türk istihbarat birimleri neyi fark edecektir? Bunu fark edememişse acaba düşmanın zırhlı birlikleri Kapıkule'den gümrüksüz giriş yaptıklarında onu mu fark edecektir? İstihbarat örgütleri böyle bir örgütü fark edememiş. Herhalde böyle bir örgütün varlığının iddiası da bence hem Türk istihbarat örgütlerine, Türk istihbarat teşkilatına hem de Türk güvenlik güçlerine bir hakaret olsa gerektir. Hem var, hem bu kadar güçlü, hem de bugüne kadar fark edememişler. Öyleyse bu ülke bu kadar istihbaratçıyı boş yere beslemesin. Gizli tanıklar. Bir gizli tanık A ve gizli tanık B var. Fakat bu tanıkların neye tanık oldukları belli değil. Bu kişiler tanıklık etmelerine konu olan olaya tanık olmamışlar. Ancak olaya tanık olanın kendilerine anlattıklarına tanık olmuşlar. Dolayısıyla bağlantılandırılınca bu kişiler tanığın tanığı durumundadırlar. Düzeltiyorum, tanığın gizli tanığı durumundadırlar. Bu kavram sanırım Türk hukuk tarihinde bir ilktir. Eşcinsel de bir ilkti. Onu ben yazmıştım. Bu tanığın gizli tanığını da herhalde ben söyledim. Umarım altını doldururlar bir gün. Üstelik bu Ali Yiğit denen adamın beyanlarının iki tane gizli tanığı var. Diğer tarafta ise yedi tane aleni tanığı var. Bir taraf baskı gördüğünü, zorla ifade yazdığını, yazdırıldığını duyduğuna tanık, diğer taraftakiler de o ifadede yazanların tamamını kendilerine anlattığına tanık. Şimdi bu adamlar niye gizli, anlattıkları farklı bir şey yok ki, bu adamın hangi ifadesi doğru? Mesela 6 Eylül'de mahkemesi olduğu gerekçesiyle polis tarafından İstanbul'a neden getirildiğini sorsak, buna vereceği cevaba mı inanmalıyız? Kendi değerlendirmemize ve gördüklerimize mi? Çünkü birkaç gün sonra veya bir ay sonra söylediklerinin aksini söylemeyeceğini hiç kimse iddia edemez. Düşününüz sayın mahkeme heyeti. Bu iddianamedeki iddiaların sahiplerinin hemen hemen tamamı sırayla kendi iddialarını bir paragraf sonra hemen tekzip ederken, inkar ederken, yalanlarken bu anlatılan olaylara tanık olan, tanık olması kaçınılmaz olan onlarca insanın ne yazık ki ifadeleri dahi alınmamıştır. Böylesine düzmece delil ve iddialara dayanarak 1,5 yıla yakın bir zamandır delilleri karartma şüphesiyle tutuklu bulunuyorum. Bu durumun savcılığa nasıl bir faydası olmuştur? Mesela gözaltına alındığım ilk gün delil diye bulduklarının dışında şahsımla ilgili ve benim tutuklu olduğum için karartamadığım ne gibi deliller bulunmuştur? Ben şu anda dava dosyasında sunulan hangi çok önemli delili karartabilirim de bu durum beni hapse atmak suretiyle engellendi? Böyle bir örnek var mı acaba? Eğer böyle bir delil yoksa ben neden aylarca tedavimden uzak kalarak ki haftanın 3 günü tedavi oluyordum, sakatlığımın tedavi olmadan önceki ilk haline dönmesi pahasına hapis yattım? Ben bu diyeti niye ödedim sayın başkanım? Evinde el bombaları çıkan Ali Yiğit serbest kaldı ama siyasi bir kimliğe sahip kim varsa birbiriyle ilişkilendirilerek tutuklandı. Bu ilişkilendirme hiç zor değildir sayın başkanım. Mesela 6. derece teorisi diye bir teori vardır. Bu teoriye göre en fazla 6. bağlantıda dünyadaki herkes birbiriyle ilişkilendirilebilir. Mesela sayın mahkeme başkanı bu yöntem kullanılarak ortak tanıdıkları aracılığı ile George Bush veya Vladimir Putin ile ilişkilendirilebilir. Sayın Başkan, kaçınılmaz olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını tanıyordur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı kaçınılmaz olarak Adalet Bakanlığını tanıyordur. Adalet Bakanı Başbakanı ve Başbakan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tanıyordur. Görüldüğü gibi 4. bağlantıda Sayın Başkan'ın Vladimir Putin'in tanıdığı iddiası eğer bu mantık kabul edilirse mantıklı bir dayanağa oturmuştur. Bu iddianamede ilişkilendirilmek için izlenen yöntem de bunun aynısıdır. Bu ilişkilendirme bazı kendini bilmezlerin telefonda kim bilir belki de özellikle yaptıkları onu vuralım bunu kıralım türünden saçma sapan telefon konuşmaları ile tehlikeli bir hale büründürülmeye çalışılmaktadır. Bu konuşmalar bazı basın yayın organlarında yayınlanarak bunların hepsi böyle imajı yaratılmaya çalışılmakta. Bu yolla arkadaşlara dahil olmak üzere tüm toplum ilişkilendirilmekten eğer bir yolla ilişkilendirilmişse de sabaha karşı derdest edilmekten korkar hale getirilmiştir. Bu öyle bir noktaya gelmiştir ki benimle görüşmesi için ailemi her hafta buraya getiren arkadaşım bile gözaltına alınmış, inanılmaz sorularla sorguya çekilmiştir. Mesela her hafta cezaevine gidip gelirken ne kadar para harcıyorsunuz? Bu paranın kaynağı ne? 14 yaşında olan ve şu anda da olmaya satmak zorunda kaldığım LPG ile çalışan arabamın yakıt masrafından eşimle eşimi getiren arkadaşımın yolda yedikleri yemek parasına kadar sorulmuştur. Bu paranın kaynağı ne diye. Gözaltına alındığında İstanbul'a geleli henüz 25 gün olan arkadaşıma kapattığı marketiyle ilgili bir telefon konuşmasında geçen su damacanası dahi sorulmuştur. Su damacanası diyerek bundan neyi kastediyorsun diye sorulmuş, savcı hakkında neden kötü konuştuğuna dair hesaba çekilmiştir. Bir su damacanasından şüphelenen makamlar ne yazık ki az önce saydığım onlarca tutarsızlığı bir şekilde gözden kaçırmışlar veya görmezden gelmişlerdir. Bazen de bu süreç bizim gıyabımızda seviyesizleşmiş, ahlaki sınırların olabildiğince altına inmiştir. Mesela bir polis memuru Mehmet Demirtaş'ı sorgularken ona şöyle demiş. Karısı gitse de kurtulsam der gibi bakıyordu. Nasıl bir benzeştirmeyle bu cümleyi kurabilir bir polis sayın başkanım? Bir başkası dolabında 1,5 milyarlık tişörtleri vardı. Adam parayla oynuyor haberin yok diyebilmiştir. Bu cümleleri kuran adamlar her kimlerse o kimsenin görmediği bombaları gören adamlardan birileridir muhtemelen. Behiç Gürcihan'a da gözaltına alındığında benimle ilgili beni zor durumda bırakacak bir şeyler söylemesi telkin edilmiştir. Üstelik bu iddianamede var olan telefon konuşmalarından da anlaşılmaktadır ve yüksek heyetinizden Behiç Gürcihan'ın bu konuda tanık olarak da dinlenmesini talep etmekteyim. Herkes bir yolla ilişkilendirilip hayali suçlamalarla suçlanmaya çalışılmaktadır. Zaten iddianamenin genel mantığı ortada eğer delil namına kullanılabilecek bir obje bulunmamışsa buna gizlilik nedeniyle bulunamamıştır yorumu eklenerek eğer herhangi bir şey bulunmuşsa da onlarca hayali suç senaryosu ile dosyaya doldurulmak üzerine kuruludur. Bu öyle bir hale gelmiştir ki bazı gazeteler eski cumhurbaşkanını bile bu cadı avına hedef göstermeye başlamışlardır. Yolda yürüyen birçok insan ben de dinleniyor muyum, beni de gözaltına alırlar mı korkusu yaşamaktadır. Sayın Başkanım, Joseph Stalin'in tek parti diktatoryasının elindeki bütün sınırsız güç kaynaklarına rağmen hayali olan Homo sovi eticus tipi insanı dizayn etme çabası bundan 18 yıl önce tarihe gömülmüştür. Liberalizmin peygamberi ve klasik ekonomi teoreminin kuramcısı olan Adam Smith'in Homo economicus insanı ise bugün hepimizin duyduğu çok büyük çatırtılarla yıkılan, büyük gürültülerle yıkılan piyasanın altında kalmaktadır. Bu soruşturma tekniğiyle ise sanırım yeni bir insan tipi oluşturma çabasıyla karşı karşıyayız. Her ne kadar antropolog olmasam da bu insan tipinin homo phobicus yani korku insanı olduğunu tespit etmek için bilim adamı olmaya gerek yoktur. Homo phobicus. Homo phobicus insanı yani korku insanı üretmeyen, yardımla yaşayan, el açmaktan çekinmeyen, sürekli ilişkilendirilme tedirginliği içinde kapı gıcırtısından ürperen, telefonla konuşmaya korkan, siyasi bir fikri asla olmayan, olsa bile bunu yüksek sesle söyleyemeyen, biat eden, daha güncel tabirle ram olan insan tipidir. Bu soruşturma biçimi bu haliyle sürdükçe ki ucu açıktır, bu insan tipinin toplumsallaşabileceği ve nihayetinde de hukuk ve demokrasinin yok olarak bir korku toplumunun oluşabileceği mi hayal edilmektedir? Belki de bilmediğimiz böyle bir proje vardır fakat tarih önümüze koyduğu onlarca örnekle Büyük Türk milletinin hamurundan böyle bir insan tipi ve böyle bir toplum çıkamayacağını defalarca göstermiştir. Ben de bu kadim ulusun, ulusal varlığının ve ulusal huzurunun teminatı olan yasaları ihlal edilmesin diye defalarca hayatı pahasına korumuş bir ferdi olarak bu tip uygulamalardan korkmadım ve söyleyeceklerimi söyleyebilmek için Yüce Türk Adaleti'nin tecelli edeceği bugünü bekledim. İddianamede bulunan bir takım telefon konuşmalarında yer aldığı gibi hiçbir kendini bilmez, yaşı veya unvanı ne olursa olsun bana kendi arasında yaptığı konuşmada bile kriminal diyemez. Ben bu yaşıma kadar iki park cezası dışında suç işlemedim. Onları da derhal ödedim. Yahut da kendisine esrarengiz havalar vererek muteber olmaya çalışan hiçbir yol düşkünü benim hakkımda uydurmalarda bulunup kendi arkadaşlarıyla arasında telefon dedikodusu yapamaz, yaparsa bu o konuşmayı yapanların arasında kalır, bu iddianameye giremez. Ben parkta çiçek toplarken sakatlanmadım. Masa başında oturduğum yerde elime kalem battığı için emekli olmadım Sayın Başkanım. Ben yurdumun en ücra köşelerinde hiç kimsenin hayalini bile kuramayacağı yerlerde her zorluğa katlanarak hatta evimde çocuklarım roketlenirken, kurşun yağmuruna tutulurken bulunduğum yeri terk etmeden onları izleyerek görev yaptım. Ve bu görevlerimi yaparken sakatlandım ve onurumla ve şerefimle emekli oldum. Bunun için hiçbir zaman aferin beklemedim. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri harp malulü sıfatıyla onurumla emekli oldum. Ben bu zamana kadar eğer ünlü olmak gibi bir amacım olsaydı oturup anılarımı yazıp kendimle övünür, muteber olmaya çalışırdım. Tek satır yazmadığım gibi ülke adına, ülke sorunları adına doğru bildiğim ne varsa onları her yerde ve her yüze karşı söyledim. Anı yazmak yazacak bir şeyin kalmamasının göstergesidir dedim. Burada eleştirdiğim kendilerini kahraman gibi anlatan kitaplar yazan bazı generallerdir. Bir tim komutanı, bir bölük komutanı nasıl savaştığını kitaplarıyla anlatabilir. Ama bir general bunu yapamaz. O daha stratejik, siyasi konularda bilgisini ve çare alternatiflerini yazmalıdır. Ancak bazıları helikopterlerle inip birkaç saat kaldıkları dağlarda çekilen birkaç fotoğrafını şahit tutarak akıl almaz hikayeler anlatmaktadırlar. Çünkü anlatacak veya yazacak başka bir şey öğrenemedikleri gibi ülkenin durumunu da görmezler. Siyasi ikbal için sömürürler her duyguyu. O.Y. Onun için burada suç makinesine dönmüş bir kişi yargılanmıyor sizin huzurunuzda. Ben bu yaşıma kadar konusu suç oluşturacak hiçbir şey yapmadım. Bana bu anlamda sorulacak her soruyu yanıtlamaya, gösterilecek her tanıkla yüzleşmeye hazırım. 1,5 yıldır yaşadığım hiçbir şeyi hak etmedim ben. Ne şimdi ne de geçmişimde yaptıklarımdan dolayı. Yüce Mahkeme Heyeti'nin binlerce yıllık Türk devlet geleneği, evrensel hukuk kuralları, evrensel demokratik değerler, Türk adaleti ve adına erdem dediğimiz tüm insani değerler adına sunduğum bu ayrıntıları ve bu mantıksız iddiaların oluşturduğu tabloyu dikkate alacaklarını umut ediyorum. Sayın Başkanım, umut ediyorum çünkü 17 ayı aşkın bir süredir devam eden bu tutukluluk süreci ve bu medya infazı inancımı umuda çevirmiştir. Ben bu inancımın yok olmamasını, bunun umuda dönmesini 15 yaşından beri içinde bulunduğum devlet geleneğine borçluyum. Ama inanınız ki bu gelenekte büyümemiş birçok insanın bu inancı da ne yazık ki umuda dönüşmemiş, tamamen yok olmuştur. Siz burada binlerce yıllık devlet geleneği ve egemenliği temsil eden kanunları, tatbik gücünün, adaletin, yargılayabilme inisiyatifinin ete kemiğe vücuda bürünmüş halisiniz, yükünüz ağırdır Sayın Başkanım, biliyorum. Onurunuz da bu yüzden büyüktür. Devlet babadır ve biz onlarca yıl devleti yaşatabilmek için, onun yasalarını koruyabilmek için öldük. Siz devleti temsil ediyorsunuz, millet adına da karar vermektesiniz. Ben sizin karşınızda korkmadan konuşabilmeliyim ve öyle yapıyorum. Çünkü karşınızda bir suçlu olarak değil, suçla itham edilen biri olarak geldim ve sizin dağıtacağınız adaletten payıma düşeni almaya sonuna kadar hakkı olan bir Türk vatandaşı olarak buradayım. 17 ay boyunca sizin karşınıza geleceğim bugünü bekledim ben. Şimdi burada Türk milletinin, tarihin ve yüce yargının huzurunda konuşabilmek için. Benim umudum yeniden inanca dönüşebilmelidir ve ben bunu çocuklarıma inanç olarak öğretebilmeli ve aşılayabilmeliyim. Sizin millet adına vereceğiniz karar buna muktedir olacaktır. Çünkü Sayın Başkanım, sizin kararınız da tarih önünde yargılanacaktır. Coğrafya iddia sahibidir Sayın Başkanım. Coğrafya iddia eder ve fakat coğrafyanın iddiaları iktidarının gücünün ve iktidarının hayallerinin dışına taşamaz. Coğrafyanın iddiaları değişkenlik gösterir. Fakat tarih hükmeder. Hükmü tarih verir ve tarih coğrafya gibi iktidarına değil, yazanına ve yapanına sadık kalır. Ben Sayın Başkanım, bu tarihin yapılması sürecinde, tarihin yapılmasına ve yazılmasına kanımla ve onurumla not düşmüş birisi olarak huzurunuzdayım. Bu tarihin bundan sonraki kısmının yapılması için düşülecek olan notu sizler hükmünüzle ve kaleminizle düşeceksiniz. Beni en azından dinlediğiniz için, en azından bu sabrı gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim, saygılarımla arz ederim. Kitabın sonu 31 Mayıs 2011, sayfa 404.